Ayrım 4, sayfa 37. 4. Başkan ve ailesinin adaya yerleştiği ilk günlere ait pek bir şey yok aklımda. Evlerinden çıkmıyorlardı, onları görmüyorduk. Ada eski durgun hayatına geri dönmüştü. Tek değişiklik, başkan ve ailesinin yerleşmesine yardım etmek için adada kalan, kıyıya yanaşmış bir teknenin içinde uyuyan iki kişiydi. Bu kara gözlüklü, ciddi görünümlü adamlar kimseyle konuşmuyor, yemeklerini bile teknede yiyorlardı. Adanın her tarafını gezdiklerini, incelediklerini, notlar aldıklarını görüyorduk. Belli ki başkana yönelebilecek tehlikeleri, adanın güvenliğini gözden geçiriyorlardı. Bu adamların bir süre sonra adayı terk edeceğini, geçici olduklarını düşündüğümüzden onlara fazla aldırmıyorduk doğrusu. Ama sizin de tahmin ettiğiniz gibi yine yanılıyorduk. Bütün adalıların keyfi yerine gelmişti. Çünkü yeni komşuların adada hiçbir şey değiştirmeyeceğine inanmaya başlamıştık. Ada, ülkemizden çok uzak olduğu için gazetecilerle çevrelenme riski de yoktu. Belki de kendisi adına doğru bir seçim yapmıştı başkan. Morsu'daki konuşmamızdan sonra dayımın söylediklerini uzun uzun düşünme fırsatım olmuştu. Evet, dedikleri doğruydu. Ne yazık ki eskiden Mor Dağları, derin uçurumları, mavi denizleri ve barışçı halkıyla ünlü olan ülkemiz, şimdi bir türlü sonu gelmeyen iç çatışmalarla sarsılıyor, şiddetin önü bir türlü alınamıyordu. Annemin hep anlattığı, kendi çocukluğundaki huzur ve barış dolu, güzel yurdumuz adeta bir savaş alanına dönmüştü. Bunları biliyordum ama büyüklerin neyi paylaşamadıklarını, neden diktatörlerin çoğaldığını anlayamıyordum. Yabancı ülkelerdeki gazeteciler halkımızın yaşadığı acıları sürekli olarak gündemde tutuyor, ülkemizin yöneticilerini eleştiriyorlardı. Bunları da büyüklerin konuşmalarından duyuyordum. Eskiden barış içinde yaşayan insanlar nasıl olup da böyle birbirlerine düşman oluyorlardı? Bu sorunun cevabını son adamızın acı hikayesinde bulacaktım. Yine de tıpkı babam gibi ülkemizdeki insanların tekrar dost olabileceğine dair umudumu yitirmemiştim. Kim bilir, belki benim yaşımdakiler büyüyünce ülkemize tekrar barış gelir. Annem dayımı ne kadar sevse de onunla ülkedeki sorunlar hakkında ya da başkanın yaptıkları ile ilgili konuşmamdan pek hoşlanmıyordu. Beni bu konulardan uzak tutmaya çalışıyordu. Anakara'daki evimize geri döndüğümüzde sadece derslerimle ilgilenmemi istiyordu. Oysa ben dayımın gazetelerini gizli gizli okuyup ülkemizde neler olduğunu az da olsa kavrayabiliyordum. Yöneticiler kendi çıkarları için ülkenin zenginliklerini kullanıyorlar, doğal güzellikleri yok etmekten, halkı bilgisiz ve fakir bırakmaktan kaçınmıyorlar, halkı birbirine düşman ediyorlardı. Böylece insanlar birbirleriyle kavga etmekten yöneticileri eleştirmeyi unutuyorlardı. Yöneticiler, halkı iyi yürekli ve adil olduklarını inandırmak için milli bayram günlerinde halkı selamlarken, bir çocuğun başını okşarken, kimsesiz çocuklar yurdu gibi yerleri ziyaret ederken fotoğraflarını çektirip gazetelerde zorla bastırıyorlardı. İşte ülkede yaşanan bütün bu üzücü olaylar adamıza ulaşmamıştı. Ta ki başkan adamıza ayak basana kadar. Artık size adadaki ilk küçük şokumuzu anlatmalıyım. Hani daha önce sözünü ettiğim aşık yolumuzu hatırlıyor musunuz? İki yanında upuzun ağaçların sıralandığı ve bu ağaçların yukarıda birbirine girerek doğal bir gölgelik oluşturduğu yeşil bir tünele benzeyen serin yolumuz. Öğle güneşi altında bakkaldan ya da iskeleden ter içinde eve dönerken bu yola girer girmez kuytu yeşil ormanların gölgeli serinliğiyle ferahlardık. Başımızın üzerindeki gölgelik öylesine sıktı ki güneşi görmüyorduk bile. Bu doğa harikası adadaki en büyük hazinelerimizden biriydi. Bir gün o yoldaki ağaçların budanmaya başladığını gördük. Başkanın adamları büyük bir beceriyle ağaçları buduyor, onları birer yeşil duvar oluşturacak şekilde kesip biçiyorlardı. Bu çevik adamlar o kadar güçlüydüler ki ağaçlara kolaylıkla tırmanıyor, yukarıda birleşen dalları hızla kesiyorlardı. Ada halkı olayı duyup gelene kadar ağaçların yarısı budanmıştı bile. Yola toplanmış, şaşkın şaşkın iki yanımızda oluşan ağaçtan duvarlara bakıyorduk. O doğal, kendi haline bırakılmış ağaçlar, saray bahçelerindeki bahçıvanların şekil verdiği yeşil heykellere dönüşmüştü. En korkuncu da artık tepemizdeki gölgeliğin kalmamış olmasıydı. Güneş doğrudan doğruya yola vuruyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi ilk şaşkınlık anını atlatır atlatmaz tüm adalılar adamları durdurmaya çalıştı. Ama onlar bizim yüzümüze bile bakmıyor ve işlerine devam ederken başkanın emri, onunla konuşun diyorlardı. Adalılar baktı ki adamlara söz dinletemeyecekler, apar topar başkanın evine koşup kapısını çaldılar. Ben de peşlerinden koştum tabii. Annem eskiden olsa benim böyle bir işe karışmamı istemezdi. Ama babamın da çok sevdiği bu ağaçların budanması onu da çok üzmüş, sen de başkanla konuşacak ekibe katılabilirsin diyerek bana izin vermişti. Başkanı görür görmez, aman şu adamları hemen durdurun, göz göre göre ağaçlarımızı mahvediyorlar diyecektik. Ben de dilim döndüğünce küçükken babamla ağaçlı yolda ne güzel oyunlar oynadığımızı anlatacaktım. Ama olaylar hiç de planladığımız gibi gelişmedi. Kapıyı kız torunu açtı. Ona hemen başkanı görmek istediğim gideceğimizi söyledik. Hatta en aceleci birkaç amca içeriye çalıştı. Ama kız yüzümüze şaşkınlıkla baktı. Sonra dedem çalışıyor dedi. Rahatsız edilmeyi hiç sevmez. Hayatımda böyle gıcık bir kız görmemiştim. Ona çok acil bir durum olduğunu söyledik. Ama kimseyi dinlemiyordu. Çalışırken dedemin odasına gitmemiz, kapısını çalmamız kesinlikle yasaktır. Ben bile giremem. Saat 12'de gelip ve yüzümüze kapıyı güzelce kapattı. Birbirimize baktık. Sonra tekrar yola koştuk. Artık başkanı görsek de faydası yoktu. İş işten geçmişti. Ağaçların tamamı budanmıştı. Gözlerime inanamadım. Küçük bir bebek gibi neredeyse ağlayacaktım. Bir numara, bu işte bir yanlışlık olmalı dedi. Başkan böyle bir emir vermiş olamaz. Herhalde bu adamlar yanlış anladılar. Yoksa başkan durup dururken adamımızın can damarı yolunun yeşilliğini niçin yok etsin? Birkaç kişi daha ona hak verdi. Belki de ortada korkunç bir yanlış anlama vardı. Başkan kendi bahçesindeki ağaçların budanmasını emretmişti. Adamlar bunu yoldaki ağaçlar olarak anlamışlardı. Sonunda çoğunluk bu görüşe katıldı. Evet evet dediler. Bu büyük bir yanlışlık. Başkanımız böyle bir emir vermiş olamaz. Yazık oldu ama ne yapalım? Ağaçlar yine büyür. İçimde işin hiç böyle olmadığına dair büyük bir kuşku belirmişti. Çünkü dayımın söylediklerini ve başkanın ülkesine yaptıklarını aklımdan çıkaramıyordum. Saat 12'de ziyaretine gittiğimiz başkan da kuşkularımı doğruladı zaten. Bakın değerli komşularım dedi. Siz belki uzun yıllardır burada yaşadığınız için gözünüzün önünde olup biten bazı düzensizliklere, kargaşaya alışmışsınız. Her şeyi kendi haline bırakmışsınız. Oysa insan toplumları böyle yaşayamaz. Hem kendine hem oturduğu yere çeki düzen vermek medeniyetin gerekliliğidir. Gelir gelmez gözüme ilk çarpan şey toprak yoldaki o korkunç manzara oldu. Ağaçlar alıp başını gitmiş, birbirine dolanmış. Adamların bu işi hallettikleri için onlara teşekkür etmelisiniz. Bundan böyle o yoldan gelip geçerken iki yanınızdaki düzgün, insan eli değmiş, ferahlamış ağaçları görecek ve adanızla gurur duyacaksınız. Başkanın evinin bahçesindeydik. Başkan verandada olduğu için bizden biraz daha yüksekteydi. Beyaz bir pantolon ve tiril tiril beyaz bir gömlek giymiş, güneş gözlüğü takmıştı. Ayağında da beyaz pabuçlar vardı. Elini cebine sokmuş, başı biraz yukarıda, o etkileyici ses tonuyla konuşuyordu. Oraya adamlarını şikayet etmek için gelmiştik ama o bizleri neredeyse ağaçları kendi haline bıraktığımız için özür dileyecek duruma getirmişti. Büyüklerden de bir numaranın pantolon giymiş olduğunu fark ettim. Oysa gece gündüz şortla dolaşır, hiç pantolon giymezdi. O da başkana mı benziyordu gitgide? Aramızdan bir iki kişi cılız bir sesle itiraz edecek oldu. Efendim, o ağaçların yukarıda birleşmiş olan dalları güzel bir gölge sağlıyordu. Şimdi yok oldu. Kabak gibi güneşin altında kaldık dediler. Dedi başkan. Düşünceli bir tavırla hepimizi süzdü. Demek ki bazı konularda farklı düşünüyoruz. Bu doğaldır ve bunları öğrenmem iyi oldu. İnsanlar her şeyi konuşa konuşa halleder. O zaman bana izin verin, bu konu üzerinde biraz düşüneyim değerli komşularım. Sanırım yakında size bir teklifte bulunacağım. Konuşma bitmişti. Bizler evlerimize dağılırken bu önerinin ne olacağı üzerinde düşünmeye başlamıştık bile. Son günlerde aramıza karışmayan, yabani bir martı gibi kendini dağlara taşlara vuran yazar dayım ise o akşam evine gidip de başımıza gelenleri anlattığımda bana tek bir cümle söyledi. Oyun daha yeni başlıyor benim saf arkadaşım. 5. Yolun çıplak haline bir türlü alışamamıştık. Her gelip geçtiğimizde, ki bugün de en az 3 kez oluyordu, kendimizi kafası yeni tıraş olmuş biri gibi hissediyorduk. Güneş olanca gücüyle tepemizdeydi. Bu iş, martıların da kafasını en az bizimki kadar karıştırmış olmalı ki, sürüler halinde yolun üzerinde toplanıyor, eskiden yolu görmelerini engelleyen, birbirine girmiş ağaç dallarının gerçekten orada olup olmadığından emin olmak ister gibi pike yapıp duruyorlardı. Bir iki kez benim de başımın üstünden yıldırım gibi geçtiler. Bu kuşlar çok hızlıdır ve yakınına geldiği zaman insanı gerçekten korkutur. Uzaktan beyaz gövdeleri, havadaki enfes süzülüşleri ve hatta çığlıklarıyla tanınan martıları yakından gördüğünüzde korkarsınız. Çünkü insanla hiç yakınlaşmayan, vahşi görünüşlü yırtıcı hayvanlardır. Ayrıca adada edindiğimiz deneyimlere göre çok da zekidirler. Hem içgüdüleri hem de öğrenme yetenekleri çok yüksektir. Martılar hakkında pek çok şey bilsek de onlara kimse yaklaşmazdı. Martılarla en yakın ilişkimiz, balığa çıktığımız zaman onlara verdiğimiz, deyim yerindeyse rüşveti. Balıkla dolu olan teknelerimiz dönüş yolundayken, çevremizi saran martılara bir iki istavrit ya da mercan atmayı alışkanlık haline getirmiştik. Onlar da bu işe o kadar alışmıştı ki, balık atmadığımız zaman adeta bize hatırlatmak istermiş gibi üzerimize pikeler yaparlardı. Bu durum aramızda hem komik hem biraz tehlikeli bir oyuna dönüşmüştü. Ağaçlar budandığından onlar da herhalde meraktan olsa gerek bizleri ürkütecek kadar keskin dalışlar yapıyorlardı. Dediğim gibi biz bunlara alışık olduğumuz için fazla aldırmıyorduk. Çünkü şimdiye kadar kimseye zarar verdikleri görülmemişti. Ama ağaçların kesilmesinden sonra kabak başkanın torununun başına patladı. Bakkaldan aldığı gofreti yiyerek eve dönerken Martılar kızın üstüne pike yapmışlar. O da birdenbire paniğe kapılmış. Elleriyle başını korumaya çalışırken koşmaya başlamış. Sonra o telaşla ayağı bir dala takılarak yere yuvarlanmış. Sol kolunu incitmiş. Onu bulduklarında çığlık çığlığa bağırıyor, hala martıların üstüne geldiğini sanıyormuş. Doktor amca kızın kolunu özenle sarıp boynunu assa da hemen iyileşmemiş. Kız akıcık olsam da bu olaya çok üzüldüm. Birkaç komşumuzla ada halkı adına başkana geçmiş olsun ziyaretine gitmeyi bile önerdim. Ama büyükler cesaret edemediler. Of, bu büyükler de bazen çok korkak oluyorlar. Bu yüzden başkan bizi toplayana kadar torununun başına gelen şanssızlıktan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi ona iletemedik. Bakkalın ada tarihinde ilk kez görülen bir uygulamayla hepimizin evine tek tek dağıttığı duyurularda ertesi gün akşamüstü 6'da çardak altında bulunmamız rica ediliyordu. Altında başkanın imzası vardı. Ertesi gün akşamüstü saat tam 6'da bütün adalılar, dayım da dahil olmak üzere, çardak altında buluştuk. Başkan yine beyaz giysileri içinde karşımızdaydı. Masalar birleştirilmiş ve bir kare oluşturacak biçimde dizilmişti. Başkan bir kenarın tam ortasında oturuyordu. Pantolon giyen kişilerin sayısında artış olduğu dikkatimi çekti. Birkaç komşumuz daha bir numaraya katılmıştı. Değişim henüz sadece giysilerde kendini gösteriyordu. Çardak altına geldiğimiz zaman büyükler başkan ve eşine geçmiş olsun dileklerini sundular. Çok üzülmüşlerdi. Adamıza gelir gelmez böyle bir şanssızlıkla karşılaştıkları için hiç kimse suçlu olmasa bile özür dilemek istiyor, torunlarına acil şifalar diliyorlardı. Ben de belki hoşuna gider diye aramızdaki buzları eritiriz diye topladığım çiçekleri tedirgince kıza uzattım. Başkan bu işten pek hoşlanmasa da kızın adaya geldiğinden beri ilk defa utangaçça gülümsediğini görüp içten içe çok mutlu oldum. Çok geçmiş olsun. Bu çiçekler son adanın çocuklarından. Çocuklar mı? Senden başka çocuk göremiyorum burada. Aa evet. Adada benim dışımda bir de dilsiz arkadaşım var. Ama o çok çekingendir. Ay çok üzüldüm. Dilsiz ha? Dilsizdir ama çok sıkı çocuktur. Neyse, iyileşince hep birlikte yüzmeye gideriz belki. Kız hemen göz ucuyla bizi çatık kaşlarla izleyen başkana baktı. Sonra teşekkürler, pek sanmıyorum gelebileceğimi diyerek yanımdan uzaklaştı. Bir süre sonra hepimiz yerimizi alınca başkan bize ciddi bir konuşma yaptı. Önce medeniyetin ne olduğu, insan topluluklarının nasıl yaşaması gerektiği gibi genel konulardaki düşüncelerini açıkladı. Sonra geçen gün ağaçların budanması konusunu görüşürken bazı arkadaşlarınız bu uygulamayı doğru bulmadıklarını belirttiler dedi. Gözlerini hepimizin yüzünde gezdirerek sordu. Doğru mu? Doğru. Güzel dedi. Demek ki bu adada nasıl yaşanması, adanın nasıl idare edilmesi konusunda fikir ayrılıkları var. Doğru mu? Yine yüzümüze bakıyordu. Hep bir ağızdan doğru dedik. Her kafadan bir ses çıkar da değişik fikirler düzene sokulmazsa ne olur arkadaşlar? Herkes kendini sınav oluyormuş gibi hissediyor, ne cevap vereceğini bilemiyordu. Sanki yanlış bir cevap verilse suçlu durumuna düşülecekti. Büyüklerin bu halini görmek beni epey eğlendirmişti. Ben söyleyeyim komşularım dedi başkan. Düzen olmazsa, kural olmazsa karmaşa olur. Her kafadan bir ses çıkarsa kavga olur, dövüş olur. Yine hep bir ağızdan doğru diye bağırdık. Hep bir ağızdan dediysem sözün gelişi. Yoksa masanın başkanı en uzak köşesinde oturan dayım sürekli olarak önüne bakıyordu. Bakın dedi başkan, sözü fazla uzatmayalım. Hiçbir insan topluluğunun istemediği gibi bu ada sakinleri de karmaşa içinde yaşamak istemez, değil mi? İstemez. Güzel. Madem ki adamızda temel konularda düşünce ayrılıkları var, o zaman bunları düzene koymanın yolu adayı bir yönetime kavuşturmaktır. Değerli komşumdan öğrendiğime göre bu arada başıyla bir numarayı işaret ediyordu. Bu adada şimdiye kadar bir yönetim kurulu olmamış. Her şey başıboş bir biçimde sürüp gitmiş. Doğru mu? Doğru. Bu doğrulardan içime fenalık gelmişti. Başkan sanki aynı kelimeleri tekrar ettirerek beynimizi uyuşturuyordu. Başkan, bu adaya bir yönetim kurulu gerekli arkadaşlar diye devam etti. Gerektiğinde adayla ilgili kararlar alacak, yaşamın daha huzurlu sürüp gitmesini sağlayacak, fikir ayrılıklarının önüne geçecek bir yönetim kurulu. Böyle bir kurulu oluşturmanın da yöntemleri var. Bu yöntem elbette demokratik olacak. Demokrasi en yüce değerdir. Öyle mi arkadaşlar? Öyle. Bu arada gözüm dayımın oturduğu yere takıldı. Kimse fark etmeden usulca çekip gitmişti. Şaşırdım. Başkanın sözlerine karşı çıkacağı yerde çekip gitti diye biraz da kızdım. Bu topluluk genel kurul anlamına geliyor ve bence bu kurul 5 kişiden oluşmalı. Oluşmalı. Bu iş için gönüllü arkadaşlar var mı aramızda? İsimlerini yazdırsınlar, biz de oylayalım. Bir numara elini kaldırıp söz istedi. Bence bu kurulun başkanı siz olmalısınız. Bir iki kişi alkışladı ama başkan elini kaldırarak onları durun diye susturdu. Daha yönetim kurulu oluşmadı. Her şey usulüne uygun yapılmalı. Sonra kimseden ses çıkmadığını görünce ama dedi, ben bunca senelik yöneticilik tecrübemi adalı komşularımın hizmetine vermeye hazır olduğumu bildirmekten şeref duyuyorum. Her şey adamız için. Bu son sözleri o kadar yüksek sesle söyledi ki hepimiz alkışlamaya başladık. Başkan son bir kez aramızda görev alacak gönüllüler olup olmadığını sordu. Hiç kimseden cevap çıkmadı. Çünkü bu ada yıllarca bir yönetici olmadan huzur içinde yaşayıp gitmişti. Başkan, benim bir teklifim var diye atıldı. Bir numara arkadaşımızı ada sahibi sıfatıyla kurula sürekli üye olarak öneriyorum. Öneriyi alkışlarla kabul ettik. Başkan bir numaraya döndü ve tebrik ederim dedi. Sonra nazik alkışlarınızdan anladığım kadarıyla şu anda 5 kişilik kurulun 2 üyesi belirlenmiş bulunuyor diye ekledi. Şimdi kalan 3 kişiyi seçeceğiz. Ama ben demokratik ve modern bir toplumda kadınların da erkeklerin hemen yanı başında yer alması gerektiğini düşünen biriyim. Saygıdeğer kadınlarımız, analarımız, eşlerimiz, kız kardeşlerimiz toplum hayatına karışmalı, yüksek sorumluluklar üstlenmeli. Bu nedenle kurulumuza bir kadın üye seçmeyi öneriyorum. Bir numara tekrar söz aldı ve sayın başkanım dedi, ben saygıdeğer eşinizi 3. üye olarak teklif ediyorum. Alkışladık. Başkanın gözleri yarı kapalı gibi duran şişman hanımı sakin bir baş selamiyle teşekkür etti. Konuşma yapmadı. Başkan ona da tebrik ederim hanımefendi dedi. Sonra ekledi. Başka gönüllü çıkmadığına göre kalan 2 kişiyi kurayla belirleyeceğiz. Eliyle bir işaret yaptı ve adamlarından birisi elinde siyah bir torbayla koşup geldi. Bu arada aklıma bir düşünce takıldı. Zaten 5 kişilik kurulun 3'ü belirlenmişti. Çoğunluk onlara geçmişti. Bu işi bir numarayla birlikte mi planlamışlardı acaba? Sanırım ben de dayım gibi kuşkucu biri olmaya başlamıştım. Yine de büyükler bu işi eğlenceli bir tiyatro oyunu gibi izliyor, fazla ciddiye almıyorlardı. Bizimki gibi küçücük bir adanın yönetim kurulundan ne kötülük çıkabilirdi ki? Belki de başkan, kaybettiği yöneticilik görevinin yerine boş kalmamak için zararsız bir oyun uyduruyordu. Başkan, bu torbanın içinde birden 40'a kadar bütün numaralar var dedi. 1 ve 24 hariç kim çıkarsa o evden biri yönetim kurulunda yer alma görevini üstlenecek. Sonra adam torbadan bir kağıt çekip başkana verdi. O da açtı ve okudu. 37 numara. Alkışladık. Sonra adam bir kağıt daha verdi başkana. 7. Başkan çevresine bakındı ve 7 numaranın kim olduğunu anlamaya çalıştı. Ama kimseden ses çıkmıyor, herkes birbirine bakıyordu. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Heyecandan sesim çıkmıyordu. Başkan sinirli bir ses tonuyla, ''Kimdir efendim?'' dedi. ''7 numara lütfen ayağa kalksın.'' Annemden de ses çıkmayınca ben elimi kaldırdım. ''Buyur genç adam.'' dedi başkan. Annem kolumdan çekiştirip beni oturtmaya çalışıyor, belli ki konuşmamı istemiyordu. ''Efendim.'' dedim. ''7 numara benim dayım olur. Kendisi çok iyi bir yazardır. Bazı çalışmaları olduğu için toplantıdan ayrılmak zorunda kaldı. Ben ona durumu iletirim. Yine alkışladılar. Böylece benim sevgili yazar dayım hiç istemediği halde başkanın kuruluna girmiş oldu. Canım çok sıkkındı. Toplantı bittikten sonra denize batan güneşe gözlerimi dikip uzun bir süre düşündüm. Dayımın gücü kurulu yenebilecek miydi? Ayırım 4 sonu sayfa 56.